bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Ermeni Soykırım, Ermeni Kırım, Nikolay Hovhan İsyan. Pencere Yayınları, 2. baskı Haziran 2007. Çeviren Attila Tuygan. Bu kitap 116 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 24 Temmuz 2009. Okuyan Fatih Önal. Nikolay Hovhanisyan, Ermeni Soykırımı, Ermeni Kırım. Bu kitabın niyeti tüm dürüst Türklere kendi tarihlerinin önemli bir bölümünü doğru anlamaları ve 1915 Ermeni Soykırımı, nedenleri ve sorumluları hakkında doğru bilgiler edinebilmeleri doğrultusunda yardımcı olabilmektir. Ermeni soykırımını tanımak ve sorumluları mahkum etmek amacıyla doğru kararlar alabilmeleri için bu gerçek tüm Türklere gereklidir. Türklerin bugünkü neslinin biz Ermenilerin felaketimiz olarak nitelediğimiz, Türk resmi görüşünün ise Ermeni soykırımı olgusunu dahi reddettiği bir sorunla ilgili Ermeni uzmanın da görüşünü tanımasını gerekli buluyorum. Ermenilerin başına gelen bu felaket, on yıllarca kendisinden gizli tutulduğundan, günümüz Türk toplumunun ezici çoğunluğu ya Ermeni soykırımından haberdar olmadığı ya da kendisine çok değişik bir şekilde iletildiğinden bunu elzem görüyoruz. Bu nedenle Türklerin çoğu Ermeni soykırımı ifadesini ülkelerine, onun saygınlığına ve tarihine karşı bir hakaret olarak kabul ediyor. Fakat ne tür olursa olsun sırrın sonunda açıklığa kavuşmadığı ve topluma mal olmadığı bir durum tarihte vuku bulmamıştır. Gerçeğin meydana çıkması ise genellikle acılı olur ve onu kabul edebilmek ve ona göre değerlerin yeniden gözden geçirilmesi için toplumsal cesaret gerekir. Prof. Dr. Nikolay Hovhanisyan. Bu çalışma Ermeni olmayan okuyucuya tarihe 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak geçmiş Ermeni soykırımını kısaca tanıtma amacını gütmektedir. Burada anlatılanlar Ermeni soykırımının veya Ermeni Kırım'ın ön gereklilikleri ve nedenleri, siyasal ve ulusal ırksal motifleri, mekanizmaları ve eylem alanının yanı sıra soykırımı planlayıp soğukkanlılıkla uygulayan Jön Türklerin ve liderlerinin rolleridir. Burada Avrupalı büyük güçlerin Ermeni sorununa yönelik politikalarına da yer verilmektedir. Yazar ayrıca Ermeni soykırımının uluslararası toplum ve bugünün Türkiye'si tarafından tanınması konusuna da eğilmektedir. V.B. Barkudaryan, Nasra Akademi üyesi.
Nikolay Hovhanisyan, tarih bilimleri doktoru, profesör. Ermenistan Ulusal Bilim Akademisi Doğu Araştırmalı Enstitüsü müdürü. Ermenistan Anlaşmazlık Çözüm Merkezi'nin kurucusu ve müdürü. Ermeni Atlantik Birliği eş başkanı. New York Bilim Akademisi, Ararat Uluslararası Bilim Akademisi Paris, Ulusal Güvenlik Sorunları Uluslararası Bilim Akademisi Moskova, Suriye Bilim Derneği Halep, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Uluslararası ve Stratejik Araştırma Merkezleri Konseyi Moskova, National Geographic Society ABD, Amerikan Biyografik Enstitüsü Araştırma Danışmanları Kurumu üyesi. İnceleme alanları: Orta Doğu'da uluslararası ve bölgesel ilişkiler, Arap ülkelerinin modern ve çağdaş tarihi, siyasal İslam, Orta Doğu'da ulusal azınlıklar, anlaşmazlıklar bilimi, Transkafkasya'da etnopolitik ihtilaflar VB. 1985'te Suriye Milli Eğitim Bakanlığı'nın daveti üzerine Şam ve Halep üniversitelerinde çalıştı ve Suriye'deki ıslah hareketi teması üzerine çalıştı. 1989'da Britanya Akademisi'nden bir burs kazanarak 1993-1994 arasında Londra Üniversitesi'nde bir Fulbright üyesi olarak Orta Doğu'da Büyük Britanya'nın dış politikası projesinde George Washington Üniversitesi'nde Washington DC ABD Arap Doğu'da ABD politikası projesinde çalıştı. 1995'te College Park'taki Maryland Üniversitesi Uluslararası Kalkınma ve Uyuşmazlık Yönetimi Merkezi tarafından davet edildi ve uzlaşmazlığın tarafları Transkafkasya'da Barış Köprüsü'nün kurulması projesinde çalıştı. ABD, Büyük Britanya, Kanada, Almanya, İrlanda, İtalya, Rusya, Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Kuveyt Birleşik Arap Emirlikleri ve başka ülkelerin farklı üniversite ve merkezlerinde ders verdi ve pek çok uluslararası kongrede yer aldı. Emergence of Independent Syrian Republic, Moskova 1968, National Liberation Movement in Lebanon, Beyrut 1974, Arapça, National Liberation Movement in Iraq, 1918-1958, Erivan 1975, The Policy of the Great Powers in the Arab East During the Second World War, 1939-1945, Erivan 1980, Irregularities in the Development of the Arab Countries and Their Consequences, 1950-1970, Stuttgart 1982, The Arabic Historiography on New History of Armenia, Erivan 1993, The Persian Gulf War and the Kurdish Problem, Londra 1994, The Relations of the Iraqi Republic with the Countries of the Arab East, 1968-1975, Erivan 1985, Elucidation of the Reasons of the Armenian Genocide and Its Evaluation in the Contemporary Arab Historiography, Erivan 1996, Ethnopolitical Conflicts in the Transcaucasus, Their Roots and Solution, Maryland Üniversitesi, ABD 1997, ortak yazar, The Foreign Policy of Armenia, Erivan 1998, On the Options of the Resolution of the Karabakh Problem, Venedik 1998, The Karabakh Problem, Factors, Criteria, Variants of Solution, Erivan 1999, The Newest History, 1918-2000, Erivan 2001, ortak yazar olmak üzere, 25 monografi dahil olmak üzere yaklaşık 300 yayınlanmış çalışmanın yazarıdır.
Türkçe baskıya ön söz. Tarihi Ermeni soykırımı olarak geçmiş olan bir olguyla on milyonlarca Türk'ün tanışabilmesine olanak vereceği için bu çalışmamın Türkçe'ye tercüme edilmesi ve yayınlanmasından duyduğum memnuniyetimi bildirmek isterim. 1,5 milyon Ermeni 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçekleştirdiği toplu kıyım ve zoraki göçün kurbanı oldu. 17. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na dahil olan vatanları Batı Ermenistan yerli halkından boşaltıldı. Ermeni bir tarihçinin böyle bir sorunun aydınlanmasına yönelik çalışmasının Türk toplumunun tüm kesimlerince kabul görmeyeceğinin idrakindeyim. Her halükarda Türklerin bugünkü neslinin biz Ermenilerin felaketimiz olarak nitelediği, Türk resmi görüşünün ise Ermeni soykırımı olgusunu dahi reddettiği bir sorunla ilgili Ermeni uzmanın da görüşünü öğrenmesini gerekli buluyorum. Ermenilerin başına gelen bu felaket, on yıllarca kendisinden gizli tutulduğundan günümüz Türk toplumunun ezici çoğunluğu ya Ermeni soykırımından haberdar olmadığından ya da kendisine çok değişik bir şekilde iletildiğinden bunu elzem görüyoruz. Bu nedenle Türklerin çoğu Ermeni soykırımı ifadesini ülkelerine, onun saygınlığına ve tarihine karşı bir hakaret olarak kabul ediyor. Fakat ne tür olursa olsun sırrın sonunda açıklığa kavuşmadığı ve topluma mal olmadığı bir durum tarihte vuku bulmamıştır. Gerçeğin meydana çıkması ise genellikle acılı olur ve onu kabul edebilmek ve ona göre değerlerin yeniden gözden geçirilmesi için toplumsal cesaret gerekir. Kanaatimizce Türk toplumu bugün bu tür bir seçimin arifesindedir. Tarihe 20. yüzyılın ilk soykırımı ve tüm insanlığa yönelik bir suç olarak geçmiş olan Osmanlı Devleti ve Jön Türk Hükümeti'nin siyasi yönelimi sonucu 1. Dünya Savaşı yıllarında kendi yurtlarında Batı Ermenistan'ında Ermeni soykırımını planlayıp gerçekleştirilmesiyle ilgili fikrini belirtilmelidir. Binaenaleyh, çileyle yazdığımız bu kitabın Türk milletine karşı olmadığının ve ona karşı nefret duygularıyla dolu olmadığının altını çizmek isteriz. Bunun böyle kabul edilmemesi bize büyük üzüntü verecektir. Bu kitabın niyeti, tüm dürüst Türklere kendi tarihlerinin önemli bir bölümünü doğru anlamaları ve 1915 Ermeni soykırımı nedenleri ve sorumluları hakkında doğru bilgiler elde edinebilmeleri doğrultusunda yardımcı olabilmektir. Ermeni soykırımını tanımak ve sorumluları mahkum etmek amacıyla doğru kararlar alabilmeleri için bu gerçek tüm Türklere gereklidir. Kimse kusura bakmasın fakat günümüz Türk hükümetinin böyle adil bir karara varmasını beklemek soykırıma uğramış Ermenilerin torunlarının manevi hakkıdır sanırız. Araştırmalarımızı yazarken Türklerin bugünkü neslinin 1915 Ermeni soykırımı ile ilgili sorumluluğu olmadığından yola çıktık. Ermeni soykırımının tüm sorumluluğu 1915 yılındaki Osmanlı Devleti yöneticileri, hükümetteki Jön Türklerin İttihat ve Terakki Partisi ve yöneticilerindedir. Ermenilerin arzusu günümüz Türkiye hükümetinin 1915 Ermeni soykırım olgusunu kabul edip özür dilemesidir. Bunun Türkiye'nin uluslararası alanda saygınlığını artıracağı ve Ermeni-Türk devletler arası ilişkilerini normalleştireceğine inanıyoruz. Günümüz Türkiye'sinde birçok Türk tarihçi, yazar, gazeteci, aydının V.B. aynı talebi ortaya koyduklarını biliyoruz. Onların sayısı günden güne çoğalıyor. İstanbul'daki Bilgi Üniversitesi profesörlerinden Murat Belge 2005 yılının Nisan 21'inde Ermeni soykırımının 90. yıl anısına Erivan'da düzenlenen Ekstremal Suç, Ekstremal Meydan Okuma, İnsan Hakları ve Soykırım Uluslararası toplantısında "Ben 1915 Ermeni soykırımı için sorumlu değilim. Fakat ben bunun Türkiye tarafından kabul edilmesinden sorumluyum" açıklamasını yaptı. Onun bu anlamlı açıklaması toplantıya katılan Ermeni, Amerikalı, İngiliz, Yahudi, Alman, İtalyan, Kanadalı, İsviçreli, Norveçli, Danimarkalı, İrlandalı ve diğer milletlerden tüm katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu da sorunun artık olgunlaştığına ve uluslararası bir talebe dönüştüğüne işaret ediyor. Ümit ediyoruz ki bizim de altına imzamızı atabileceğimiz değerli profesörün bu iletisi er veya geç 1915 soykırımını tanıma konusunda komşumuz Türk halkının da yönelimi olacaktır. Bu kitabın Türkçe olarak yayınlanmasıyla ilgili sorunları üzerlerine alan herkese en derin şükran duygularımı sunarım. Prof. Dr. Nikolay Hovhannisyan, Erivan, 24 Nisan 2005. Ön söz. Soykırım sözcüğü bilimsel literatürde ve politika sözlüğünde ilk olarak 1944 yılında Polonyalı bir Yahudi olan Rafael Lemke'nin çabalarıyla yer almıştır. İnsanlık bu önemli buluş için kendisine hep borçlu olacaktır. Çünkü sorunu açık bir biçimde ortaya koymakta, ana fikri ayrıntılı, doğru ve özlü bir biçimde aktarmaktadır. Lemke'nin buluşu aslında 20. yüzyılın ilk iki trajedisini temel almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni soykırımı ve faşist Almanya'daki Yahudi Holokost'u. Lemke'nin işaret ettiği gibi bunlar olağan bir kırım veya kıyım değil, esasen yeni bir bakış açısı ve yaklaşım ve kuşkusuz yeni bir bilimsel tanım gerektiren bir olgudur. Bu fikrin yol göstericiliğinde Osmanlı ve Alman faşist liderlerinin insanlık dışı siyasal plan ve hedeflerini, uygulama yöntemleri ve mekanizmalarını en ince ayrıntısına kadar inceleyen Lemken, padişahın adamları tarafından Ermenilere ve Alman faşistleri tarafından Yahudilere yapılmış olanların, uluslara yönelik bir imha politikasından, bilimsel ifadeyle soykırımdan başka bir şey olmadığı sonucuna varmıştır. Soykırım bir suç terimi ve tanımı olarak kendi yolunu çizmiş ve uzmanlar, devlet adamları ve siyaset bilimciler tarafından çabucak kabul görmüştür. Daha önemlisi uluslararası örgütler başta ve en önemlisi bugünün en yetkin uluslararası organı Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. 9 Aralık 1948 günü BM Genel Kurulu rahatlıkla tarihsel önem taşıyan uluslararası bir belge olarak nitelendirilebilecek soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesini kabul etmiştir. Soykırım üyelerini doğrudan doğruya öldürerek ya da onların vücut ve akıllarına ciddi anlamda zarar vererek ırksal, ulusal ve dinsel sahiplerle belli insan gruplarını imha etmeyi hedefleyen bir politika olarak tanımlanır. Bu kavram grupların kısmen veya tamamen imhası niyetiyle yaşam şartlarını bilerek kötüleştirmeyi, çevrede yani o belli grup içinde doğumları engelleyen baskıcı önlemleri, çocukların bir gruptan diğerine zorla devrini de içerir. BM'nin bu belgesi tarihte ilk kez olarak soykırımın insanlığa yönelik bir zulüm olduğunu ve cezalandırılacağını uluslararası ölçekte teyit etmiştir. BM'nin kararının siyasal anlamının ve hukuki öneminin altında bu yatmaktadır. BM Genel Kurulu 1968'de soykırıma yasal sınırlamalar getirilmemesi anlamına gelen bir başka karar olan savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yasal sınırlama uygulanmaması sözleşmesini kabul etti. İnsanlığın tek tek insanların ve insan gruplarının imhasını, insanlığın tümüne karşı bir meydan okuma olarak, insanlığa karşı işlenen bir suç olarak algılamasına ve bu temelde soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması gerektiği biçiminde evrensel bir karara varmasına yetecek siyasal olgunluğa erişmesi çok uzun bir zaman almıştır. Böylece soykırımın yaratıcılarını, örgütleyicilerini ve faillerini cezalandırma konusu temel bir uluslararası hukuk konusu haline gelmiş ve bugünün uluslararası politikasının başlıca kaygılarından biri olmuştur. Burada söz etmeye değer bir başka BM belgesi, BM İnsan Hakları Komisyonu'nca 1992'de kabul edilen ve azınlıklara uluslararası hukuk çerçevesinde özel statü ve garantiler veren, ulusal veya etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara dahil kişilerin hakları beyannamesidir. Mevcut anlayış içinde soykırım terimi bilimde yeni bir eğilimin temelini atmıştır. Jenositoloji, soykırım bilim. Nispeten yeni olmasına rağmen tüm dünya üzerinde özellikle ABD, Britanya, Almanya, Avusturya, Fransa, Rusya, Ermenistan, İsveç, Lübnan gibi ülkelerdeki bilimsel merkezlerde hızla gelişen somut bir araştırma alanına sahiptir. Birkaç yıl önce Ermeni soykırımı 20. yüzyılın ilk ve tek soykırımı iken henüz kimse yeni bir bilimsel eğilim olan jenosidolojiden bahsetmiyordu. Daha sonra Yahudilere, Çingenelere, Slavlara, çeşitli Asya ve Afrika halklarına karşı buna benzer suçlar işlenmeye başlandığında, bir ulusun liderlerinin bir başka ulusun imhasını organize etmesinin, çağımızın etnopolitik yaşamının acı bir gerçeği olduğu açığa çıkmıştı. Bu gerçek, soykırımın nedenleri, sonuçları ve tipolojisiyle ilgili konuların araştırılmasını gerekli kılmıştır ki bu, genç jenosidoloji biliminin omzuna yüklenen ağır bir yüktür. Çok uzun yıllardır bu sorunla kapsamlı bir biçimde uğraşan tanınmış Amerikalı jenosidolog Barbara Harf, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada 48 soykırım ve kanlı kırım işlendiğine inanmaktadır. Bunlar Kamboçya, Sudan, Doğu Timor, Ruanda, Burundi, Uganda, Ekvator Ginesi, Bosna ve başka ülkelerde yaşanmıştır. Jenosidologlar, soykırımın kaynaklandığı çevre, şartlar, siyasal ve ekonomik nedenler, soykırımı gerçekleştiren ülkedeki tinsel ve kültürel düzeyde, yüzyıllardır biçimlenen gelenekler ve başka faktörler gibi temel konularla ilgilenirler. Çalışmalarının sonucu olarak soykırım kavram ve sınırları iyiden iyiye belirlenmiştir. Özellikle iki yönünü akılda tutmalıyız. Birinci yönü bir kurbana ya da mağduriyete ilişkindir. Amerikalı uzmanlar Robert Gur ve daha önce adı geçen Barbara Harf, işkence, ayrımcılık ve sonuçta kurban edilme sürecinin hedefleri olarak genelde etnik grupların seçildiğini düşünmektedirler. Hesaplarına göre 1945 ila 1989 arası dönemde tüm dünyada 233 etnik grup böylesi bir ayrımcılığa uğramış, yani mağduriyetin potansiyel adayları olmuştur. Soykırım kurban bağlantısını tahlil eden B. Harf şöyle yazar. Soykırımlarda kurban gruplar rejimler tarafından her şeyden önce ortak özellikleriyle, yani etnisite, din veya uyrukları ile tanımlanıyorlar. Uzun yüzyıllara dağılan uluslararası politikaların gereği olarak kurban seçilen Polonyalılar veya 20. yüzyılın ilk büyük soykırımından sonra geride kalan Ermeni halkından sağ kalmayı başaranların yabancılaşmasını örnek veren bir başka Amerikalı araştırmacı Mihail Banks, For Conception of Peace'de kurban seçilme ve onun soykırımla ilişkisi hakkında daha kesin konuşmaktadır. Soykırım ve kurban kavramları arasındaki karşılıklı ilişki oldukça mantıklıdır. Kurban seçimi soykırımın öbür yüzüdür. İkinci yönü, soykırım anlayışımızı zenginleştirme bağlamında politik kırım ya da politik cinayet ile ilgilidir. Gerçekte soykırımın bir çeşididir. Eğer soykırım etnik nitelik temelinde işleniyorsa, politik kırımlarda gruplar esas olarak rejime yönelik politik muhalefetleri nedeniyle hedefe konurlar. Jenosidolojinin kurban seçimi ve politik kırım gibi soykırım tanımına getirdiği iki önemli yenilik hem etnik hem de politik nedenler açısından Ermeni soykırımına uygulanabilir görünmektedir. Ermeni ve Yahudi soykırımlarının ve bunları izleyen soykırımların ayrıntılı olarak tahkik ve tahlili, jenosidologlara inancımıza göre son derece önemli ve iyi kurulmuş bir tez olarak soykırım devleti ve soykırım toplumu teorisini ileri sürmeleri için gerekli esasları sağlamıştır. Bu bakış açısı jenosidolojide ilk olarak Erwin Horowitz, Leo Cooper, Yuri Barsegov ve başka araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır. Kısaca söylemek gerekirse tez şunlarla ilgilidir. Birincisi, soykırım asla tesadüfi değildir ve ikincisi, soykırım her devlette mümkün değildir ve her toplum buna hazır değildir. Bir soykırım eylemi belli bir plana sahip, merdümgiriz egemen ulus üstünlüğü anlayışlarına, zorla asimilasyon veya imha politikalarıyla yabancı unsurların ihracına, etnik açıdan bir örnek ve saf bir toplum oluşumuna sıkıca tutunmuş toplumlarda ihtimal dahilindedir. Soykırım devleti tezini Ermeni soykırımına ve Yahudi holokostuna uyguladığımızda Osmanlı İmparatorluğu'na ve faşist Almanya'ya tam olarak uyduğunu görürüz. Bu ülkeler egemen Türk veya Alman uyruklarının üstünlük ideolojisi, Osmanlı İmparatorluğu ve Nazi Almanyası'nı yabancı unsurlardan göç yoluyla temizleme biçimindeki resmi politika, şiddet, işkence ve kitlesel infaz açısından edinilmiş bulunan kültür ve tecrübe, esas olarak bu politikanın toplum tarafından benimsenmesi olgusu gibi mevcut parametreler çerçevesinde soykırım devletleri ve soykırım toplumları olarak nitelendirilebilir. 20. yüzyıl doğası gereği son derece tartışmalıydı. Öte yandan en büyük buluşların, devasa başarıların, sosyal-ekonomik gelişmelerin, eşsiz hayallerin çağıydı. Ancak aynı zamanda büyük trajedilerin de çağıydı. Burada iki dünya savaşını hatırlatmak yeterli olur. 20. yüzyılın tarihe bir soykırım çağı olarak geçeceği de söylenebilir. İnsanlık tarihinde bir yüzyıl içinde bu kadar çok insanın fiziksel imha ile veya imha riskiyle karşılaştığı görülmemişti. Yine de bu ele alınması gereken tek sorun değildir. Tarih sayısız savaş, katliam ve kıyım olayına tanıktır. Gerçi verili koşullarda bir ulusun imhası veya soykırım politikalarının bir devlet politikası düzeyine yüceltilmesi, bu bağlamda özenli ön hazırlık, icraatını haklı göstermek ve gerekçe yaratmak için uygun bir teori bulunması ile bağlantılıdır. Bütün bunlar onu çok daha tehlikeli ve suçlu yapmaktadır. Bu bağlamda 20. yüzyılın ilk soykırımı 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda işlenen Ermeni soykırımıdır. Hali hazırda bilimsellik ilkelerine bağlı ve politik tereddüt ve tutkulara teslim olmayan, dünyaca tanınmış ve saygıyı hak eden tüm bilim adamları 20. yüzyılın ilk soykırımının 1915 yılında Osmanlı otoriteleri ve iktidardaki İttihat ve Terakki Cemiyeti ya da daha yaygın adıyla Jön Türkler tarafından işlenen Ermeni soykırımı olduğunu çekinmeden onaylamaktadırlar. Bu ilk olmanın ayrıcalık kazandıracağı ve gurur payı çıkartılacak bir durum değil tabii. Fakat yalnızca Ermenileri ilgilendirmeyen, tüm insanlığı ilgilendiren ve incelenmesi hem tarihsel gerçeği belirlememiz, hem de uyanık olma ve gelecek soykırım girişimlerini önleme adına dersler çıkartmamız gereken tarihsel bir olgu, su götürmez bir trajedidir. Ermeni soykırımının 20. yüzyılın ilk soykırımı olduğu tüm dünyada sayısız saygın bilim adamı tarafından özellikle vurgulanmıştır. Amerikalı siyaset bilimci Mihail Banks'in düşüncesine yukarıda yer vermiştik. Bu özel soruna ve benzeri ihtilaflara yönelik karşılaştırmalı analiz yöntemini savunan Banks, bugün Güney Afrikalı siyahların veya Orta Doğu'daki Kürtlerin durumunu ya da yüzyıllardır uluslararası politikalar gereği kurban seçilen Polonya halkını ya da 20. yüzyılın ilk büyük soykırım eylemi sonrasında Ermeni halkından kalanların yabancılaşmasını yan yana koymaktadır. Kudüs'teki Hebrew Üniversitesi'nden Profesör Franklin Little, Ermeni soykırımının yeni bir çağın başlangıcı olarak görmektedir. Kamboçya, Sudan, Burundi, Ruanda ve Bosna hükümetlerinin soykırım eylemlerinden sonra Ermenilerin soykırımıyla başlayan 20. yüzyıl soykırım çağı olarak adlandırabiliriz. Kudüs'teki Hebrew Üniversitesi'nden Profesör Erwin Horowitz, Ermeni halkına karşı işlenen büyük çaplı katliamı tanımlayarak ve Nazilerin Polonyalılara yönelik barbarca eylemlerinden söz ederek hem Ermenilere hem de Polonyalılara yönelik olaylarda çok büyük trajediler yaşadığımızı vurgulamaktadır. ABD Soykırım Enstitüsü Müdürü Helen Fein gibi jenosteoloji alanında yetkin bir kişi soykırım kavramını ilkin 1944'te Raphael Lemkin tarafından tanıtıldığını hatırlatarak Lemkin'in ta 1933'te Ermeni kırımları olarak bilineni dahil olmak üzere bu tür eylemleri barbarca bir zulüm olarak yasaklamayı teklif etmiş olduğuna işaret etmektedir. Lemkin'in Yahudi Holokostu'nun henüz gerçekleşmediği 1933'te soykırım anlamında bu tür eylemleri yasaklamayı teklif etmiş olduğunu ve o tarihlerde tek, dolayısıyla ilk barbarca eylemin 1915 Ermeni soykırımı olduğunu dikkate almamız gerekir. Osmanlı İmparatorluğu'nu bir soykırım devleti olarak gören Rusya Bilim Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Araştırma Görevlisi Viktor Nadeyn-Rayevski, 20. yüzyıl soykırım olarak nitelendirilen pek çok olaya tanıklık etmiştir. Bu türdeki ilk ve en büyük suç Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilere ve diğer esas olarak Hristiyan azınlıklara yönelik kıyımdır. En aktif imha dönemi 1915'te başladı. Batı Ermenistan'daki kırımlar 1. Dünya Savaşı boyunca ve hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonraya 1922'ye kadar devam etti diye yazmaktadır. İngiliz tarihçi Christopher Walker, soykırımın tıbbi psikolojik yanlarını inceleyen Fransız doktor Yves Ternon ve başka araştırmacılar tarafından benzer görüşler ileri sürülmektedir. Geçen yüzyılın 60'lı 70'li yıllarından başlamak üzere çağdaş Arap tarihçileri Ermeni soykırımına yakın ilgi göstermişlerdir. Mısırlı, Suriyeli, Lübnanlı, Iraklı ve başka Arap araştırmacılar bu konuda genelde jenosidolojiye, özellikle Ermeni soykırımı tarihinin incelenmesine ciddi bir katkı sağlayan sayısız değerli monografik çalışmalar, bilimsel belgeler kazandırmışlardır. İncelemeye değer bulduğumuz dört faktörü akılda tutarak bu yazarları gruplar halinde ele alacağız. Birincisi, Araplar 1516-1918 arasında 400 yıl Osmanlı boyunduruğu altındaydılar ve padişahlık rejiminin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Onu despotizm, zorbalık, korku ile tanımlıyorlardı. Padişahlık rejiminin Araplarca zulüm sözcüğüyle yaftalanması, bilim dünyasında bir tarih dönemine ve Osmanlı rejimine yönelik en doğru ve eksiksiz niteleme olarak görülmektedir. Sonuç olarak Arap araştırma görevlilerinin Osmanlı İmparatorluğu'na, iç politikaya, bu bağlamda Türk olmayan cemaatlere yönelik politikaya ilişkin değerlendirmeleri varsayıma dayalı spekülasyonların bir sonucu olmayıp derin tarih bilgisine dayanmaktadır ve tam olarak kanıtlanmıştır. İkincisi, Ermenilerin batı kesimlerinin Osmanlı egemenliğine girdiği 17. yüzyıldan itibaren Araplar ve Ermeniler aynı kaderi paylaşmışlardı. Buna bağlı olarak Araplar, Ermenilerin sorunlarını ve Osmanlı padişahları ve Jön Türklerce onlara yönelik politikayı iyi biliyorlar. Araplar göç ettirilen Ermeni kafilelerinin topraklarından, çöllerinden geçtiği 1915 yılında Ermenilere uygulanan soykırımı ve tehcirlerini sadece duymakla kalmayıp tanıkta olan tek ulustur belki de. Ermeni zulmünün sınırları Derzor, Resulayn, Meskene, Halep, Musul, Bakuba, Nehrül Umar ve Şatül Arap topraklarını kapsıyordu. Bu Arapların tarihsel hafızasında bugün Arap araştırma görevlilerinin Ermeni soykırımına adanmış bilimsel çalışmalarında somutlaşan derin bir izlenim bırakmıştır. Üçüncüsü, Arap tarihi yazımında Amin Said, Fuat Hasan Hafız, Marwan el-Muddavar ve de hakim olan görüş, 1. Dünya Savaşı sırasında Jön Türk liderlerinin Ermenilerin yanında Arapları da yok etmeyi planladıkları biçimindedir. Ermeni soykırımını inceleyen Arap tarihçiler ve siyaset bilimciler, Jön Türklerin bir devlet politikası olarak izledikleri soykırım politikasının ve uygulama mekanizmalarının daha derinlemesine kavranması için tarihlerindeki karanlık sayfaları ışık tutmaya çalışmaktadır. Bütün bunların yanında Fuat Hasan Hafız, Marwan el-Muddavar, Semir Arbaş, Salih Zahir Ad-Din, Naim el-Yaffi, Cihat Saleh, Osman At-Türk gibi Arap tarihçilerinin ve daha pek çok tarihçinin 1915'te Ermenilere yapılanların bir soykırım olduğunu ve 20. yüzyılın ilk soykırımının en vahşi yöntemlerle Ermenilere karşı işlenmiş olmasına rağmen aslında insanlığa karşı bir zulüm olduğunu düşünmeleri hiç de şaşırtıcı olmaz. Dördüncüsü, bilindiği gibi Araplar Müslümandır. Dünya dinlerinden birinin, İslamiyet'in kurucularıdır. Kur'an'ın dili Arapçadır. Buradan hareketli Araplar, Müslüman Osmanlı hükümdarlarını suçladıklarında, imparatorlukta yaşayan tüm Türk olmayan halklara, yani Ermenilere yönelik vahşi politikalarını da suçluyorlar demektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere yapılanların bir soykırım olduğunu ileri sürdüklerinde, din faktörü artık ortadan kalkıyor demektir. Türkiye'de Ermeni soykırımını tanıyan Avrupalı ve Amerikalı araştırmacıların konumunu Hristiyanlığa oturtan gizli veya açık imaların yaygın olduğunu düşünecek olursak, bu önemli bir konudur. Öyle ya, Hristiyan tarihçilerin Hristiyan Ermenileri desteklemeleri doğaldır. Dünya ünlü bilim adamlarına yönelik bu tür suçlamaların yersizliği açıktır. Arap Müslüman uzmanlar söz konusu olduğunda suçlamalar hükümsüz olur. İşin doğrusu, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Müslüman uzmanlarının Ermeni soykırımı konusundaki düşünceleri çok az istisnayla birbiriyle uyumludur. Buna çoğunluğu Ermeni soykırımı gerçeğini inkar eden Türk uzmanları katmıyoruz elbette. Ancak dürüst olmak gerekirse, görüşleri resmi Türk görüşüyle uyuşmayan çok sayıda Türk yazarının da bulunduğunu belirtmemiz gerek.